Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Programımızın hemen başında her hafta olduğu gibi bu hafta da hatırlatmış olalım. Bizlere 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza iletiyor ve hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Bir kez daha siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Hocam geçen hafta kabir ziyaretiyle alakalı, ticaretle alakalı sorularımızı zaten size sorduk. Sizin evet. cevaplarınızı aldık. Bu hafta yine ticaretle başlayalım müsaadeniz olursa. Bir dinleyicimiz, hocam hayırlı günler. Bir evim sistemiyle, bu farklı isimlerde de var hocam. Sistemiyle ev almak caiz midir demiş. Böyle birkaç sistem var. Bunlarla ev almak caiz midir? Sizden dinlemiş olalım bugün.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii şimdi doğrusu bu sistemlerin bugünkü uygulanış şeklini ben bilmiyorum.
Evet.
Ama bu bizim gündemimize girdiği zamanlarda ki ben görevdeyken de hatta bunların temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda o günkü uygulamanın bazı yönlerden dinimizin o koyduğu kriterlere uymadığını tespit ettik. Ve kendilerine de söyledik. Şimdi o zamanki uygulama şuydu. İnsanlar bir grup oluşturuyorlar veya o kurum bir grup oluşturuyor. Diyelim ki kaç kişi var? O grupta 100 kişi var. Diyor ki işte herkes önce kayıt parası verecek. Veya bu sonra da olabilir, önemli değil. Bir kayıt parası oluyor her birinde. Ne kadar? O günkü fiyatlarla yanlış hatırlamıyorsam 5000 lira. Ha, 100 kişi 500 bin lira veriyor o şeye. Ondan sonra da bunlar her biri diyelim ki ayda 1000'er lira veriyor. Ayda 1000'er lira veriyor. Ve bir kura çekiliyor. O birkaç şeyi var. Mesela yarısı, paranın yarısını verene öncelik veriliyor. Tamamını veren en önce alıyor vesaire. Ama böyle herkes diyelim ki aynı miktarda para veriyor.
Kura çekiyor.
Bunlar arasında kura çekiliyor. Birden yüze kadar her ay bir kişiye 100 bin lira veriliyor o gün. Her ay bir kişiye 100 bin lira veriliyor. Ama ev alıp verilmiyor. Fakat o parayı verirken diyor ki o sistem mutlaka bir taşınmaz tapusu alacaksın. Bir taşınmaz tapusu alacaksın. Ha, şimdi 100 bin liraya diyelim ki o gün bir daire almak mümkün değil. Adam ne yapıyor? 300 bin liraya, 500 bin lira para varsa alıyor. Yoksa alamıyor zaten. Ha, ama ne oluyor? O ilk 100 bin lirayı alan kişi bir ev almış, kabul ediliyor. O günkü diyelim ki evin aylık kirasına kadar 1000 lira. Her ay 1000 lira ödüyor şeye.
Bu sistemin içine, havuza.
Sistemin içerisine 1000 lira ödüyor. Ve diğerleri bu 1000 lirayı 100 kişi var ya, 10'ar lira eksik ödüyor. Yani 990 lira ödüyor. Şimdi burada kişi güya ev alıyor. Ama aldığı evde kira ödüyor. Bu böyle bir şey yok. Artı ne oluyor? %50'si mesela şimdi 100 kişi 100 ay ediyor ya. 50 ay geldi, geçti. Yarısı geçti. Hala sırası gelmeyenler var. O sistem kendisi kurup o 50 kişinin parasını ödüyor. Oraya.
O zamana kadar yatırdı.
Kendisi veriyor 50 bin kişiye. 50 kişiye 100'er bin lira veriyor kendisi. Ama onlardan da her birinden bir kira parası kesiyor. Ve ayda 1.000 lira verecekken ayda 2.000 lira vermeye başlıyor. Yani buna benzer karmaşık bir işlem. Bu o günkü tabii bize anlatılanlarla bunun bazı yönlerinin İslami usullere uygun olmadığını söyledik ki bu söylediklerimden mesela 5.000 lirayı niye veriyorsun? Efendim organizasyon parası deniyor ama öbür taraftan kar da alıyor filan. Yani bu bakımdan biraz böyle gönül rahatlığıyla olabilir denilecek bir sistem değil.
Evet.
O isim önemli değil. Yani şu ev bu ev o önemli değil. Çünkü onlar ayrı. Burada ben konuştuğum şey sistemin uygulanışı.
Evet.
Evet.
Peki hocam. Eğer ev veriyorsa, evi satın alıp veriyorsa.
O mümkün değil. Çünkü bugünkü parayla bir evi satın alabilmesi için her ay 5.000.000 lira, 4.000.000 lira vermesi lazım. Ve insanların ayda 100.000 lira para ödemeleri gerekecek belki.
Evet, o da günümüz şartlarında.
Yani şu yok, şöyle olsa mesela bir zamanlar ilk şöyle oldu. Bu, mesela araba satışıyla bunlar başladılar. Yani 20 kişi bir oldu. 1.000.000 lira verdiler, kura çekildi. 20 ayda herkes araba sahibi oluyor. Ve ilk araba satın alındı 20.000 liraya. Ve ilk şey çıkana araba verildi. Sonra ikinciye verildi filan. Böyle olursa olur ama böyle olması da pek mümkün değil günümüzde zaten.
Evet. Çünkü fiyatlar dediğiniz gibi ciddi manada artmış durumda.
Ve bir de öyle uygulanmıyor artık.
Evet. Peki hocam. Buradan da dinleyicimizin sorusunu cevaplamış olduk. Teşekkür ediyoruz.
Bu sistemde zaten amaç şey değil. Ev olmayan ev sahibi olsun değil. O kurumun para kazanması ki yani hedef o.
Eyvallah. Peki hocam. Diğer bir sorumuz hocam. Yine ticaretle alakalı bir soru. Ticaretle uğraşan bir kişi maddi destek sağlayıp bir kişiye maddi destek sağlayıp o kazançtan pay almak istese bu faize girer mi, caiz midir?
Şimdi kazançtan pay aldı. Bu makdu bir pay olabilir. Her ay 1.000 lira gibi, misal 5.000 lira gibi. Veya kazancın belli bir oranı olabilir. Şimdi bunu biz iki türlü düşünelim. Bir kimsenin parası yok. Bir başkasının da parası var. Parası olan diyor ki parası olmayana, ben de diyor şu kadar para var. Ben bunu sana vereyim veya bununla ortak olalım. Sen bu parayı çalıştır, ticaret yap. Elde edilen karı yarı yarıya bölüşelim. O da kabul ediyor. Bu caizdir.
Evet.
Buna bizim fıkıh literatürümüz efendim mudarabe.
Mudarabe.
Mudarabe. Ki yemek sermaye ortaklığı diye de Türkçe'ye tercüme edilebilir. Veya kıras ismiyle de bazı bölgelerde uygulanıyor. Tabii bunun kusursuz olması, sahih olması için bazı şartlar var. O şartlara riayet edilmesi lazım. Onlardan en önemlisi taraflardan birisine makdu bir kar şart koşulmaması lazım.
Evet.
Mesela para veren kişi ben sana 100.000 lira vereyim sen bunu çalıştır ama her ay bana 5.000 lira ver derse bu caiz olmaz. Bu faizdir. Ya ne olacak? Ben sana 100.000 lira vereyim. Sen bununla şu alanda ticaret yap kaydı koyabilir. Ve oradan elde ettiğin kar yarı yarıya bölüşelim. %50 senin, %50 benim. Tamam. Bu caizdir. Burada ne var şimdi? Birisi sadece emeğini ortaya koyuyor, emek. Birisi de sermaye ortaya koyuyor. Ha, bir de şu oluyor. Adam esnaf zaten. Adam esnaf.
Evet.
Dükkanı var, malı var. Ama bir başkası ona para vererek elde edilecek kara ortak olmak istiyor. Mesela senin dükkanın var, malın var, paran da var. Ben de diyorum ki ya Sami Hoca bende şu kadar para var ben sana vereyim onu. Onu da çalıştırsan o kısmın karına ortak olalım diyor. Şimdi böyle bir durumda tabii ne olacak? Benim verdiğim para ile senin kendi öz sermayen arasında bir oranlama yapılacak.
Evet.
Mesela tamam 100 lira ise benim verdiğimle beraber senin elindeki mal ve para tamamı yani çalıştırdığın para tamamı 100 lira ise ve bunun 20'si benimse eğer bu şu olacak karın %20'si ikimiz arasında ortak. %80'i senin kendin olacak.
Evet.
Ha, bu şekilde de yapılabilir. İşte demin söylediğim gibi burada dikkat edilmesi gereken nokta en önemlisi taraflardan birisine maktu bir şey olmamalı. Hı hı. Kar şartı koşulmamalı. Çünkü o şirkete ortaklığa zarar verir. Eğer her ikisi de para koyuyor idiyse bu her birinin koyduğu paranın o toplam para üzerindeki oranı ve ona göre pay kar bölüşümü yapılmalı.
Yapılmalı. Peki hocam. Hocam diğer bir sorumuz mirasla alakalı. Babadan kalan bir mal taksim edilirken bu malın kazanılmasında emeği olanların hakkı ayrı bir şekilde ayrılabilir mi veya ayrılmalı mıdır? Yani şöyle somutlaştırmış olalım. Bir baba var, iki tane evladı var. Bir evladı şehir dışında, onun yanında değil. Ama diğer evladı da babasıyla birlikte çiftçilik yapmış ama hiç kendine mal biriktirmemiş. Bütün mal babanın üzerinde toplanmış. Bu evladın mal bölümü nasıl olacak?
Şimdi bizim örfümüzde böyle geniş aile var ya. Hı hı. Bu geniş ailenin bir başı var, reisi var. O da babadır o.
Evet.
Ve bütün o aile fertlerinin kazancı babada toplanır. Hı hı. Bu kazanç nereden gelirse gelsin. İster ziraattan gelsin, tarımdan. Senin verdiğin örnekte olduğu gibi. Hı hı. İster ticarette olsun. İster başka bir şey. Amelelik olsun, memurluk olsun. Hı hı. Bizim örfümüzde eğer aynı çatı altında yaşıyorsa bu insanlar, bunların hepsinin kazancı babada toplanır. Ve baba o evin ihtiyaçlarını karşılar. Diyelim çocukların harçlığını verir. Artan babanın inisiyatifindedir. Baba onunla mal alır veya para olarak tutar. Örfümüz bu.
Evet.
Tabi bu zamanımızda biraz değişti. Yani şimdi insanlar ücretli iş yapma, maaşlı işe yöneldi çoğu. Ve maaşı alan evin kızı, gelini, oğlan ayrı hesap tutmaya, kendine göre ayrı para biriktirmeye falan başladı. Onların biriktirdiği kendilerine ait. Ama böyle değilse özellikle çiftçilikte. Mesela hepimizin yaşadık bunu yani. Bağımız var, bahçemiz var diyelim. O elde edilen gelir, ürün neyse babamızın inisiyatifinde. O bizim ihtiyacımızı karşılar. Artarsa onda artar, birikirse onda birikir. Eğer baba hayattayken o gelire katkısı olanlara bir şey vermemişse, bir şey vermemişse, o takdirde öldüğü zaman onun mirasında bu babayla beraber çalıştı. Öteki gitti falan yerde şunu yaptı denmez. Baba ne kadar ne miras bırakmışsa o şeydeki mirastaki paylarına göre, hani feraiz hukuku diyoruz ona, miras paylaşımındaki Kur'an'ın tespit ettiği paylara göre herkes hak sahibidir.
Evet.
Ve babanın şöyle bir vasiyeti de geçersizdir. Yani filan kardeşimiz benimle beraber çalıştı. Ona malın şu kadarını verin fazla olarak. Bunu demesi de geçersizdir. Çünkü varise vasiyet olmaz.
Eyvallah. Vereceksen hayattaki ver.
Yani bizim ülkemizde hatta şöyle bir laf var halk arasında. Babalı evladın malı olmaz derler. Babalı evladın.
Babalı evladın malı olmaz. Malı olmaz. Güzel.
Bizde çok kullanılır bu. Yani o baba hayattayken diyelim ki birisi çalıştığı için, o kazanca katkısı olduğu için, ötekiler olmadığı için ona bir şey vermiş olabilir. O verirse o geçerlidir.
Evet.
Ama öldükten sonra miras paylaşılırken bu dikkate alınmaz. Herkes kendi hakkı neyse mirastaki payı onu alır.
Eyvallah. Peki hocam. Bunu da iletmiş olduk siz dinleyicilerimize, aziz dostlar. Evet, bir sorumuz da faturaların geç ödenmesi durumunda alınan gecikme bedeli faiz hükmüne girer mi hocam?
Şimdi faiz nedir? Onun tarifiyle girelim işin içerisine. Buyurun. Cevaba. Hı hı. Faiz şöyle tanımlanır daha çok. Tabii iki türlü faiz var. Bir borç verme faizi var. Ona ribel karz denir. Hı hı. Bir de alışveriş faizi var. Ona ribel bey' denir.
Evet.
Şimdi biz faiz deyince daha çok borç verme faizini
anlıyoruz.
Anlıyoruz. Öbürü ne girmeyelim şimdi. Şimdi o ribel karzda, yani faiz olması için, o borç verme faiz olması için akit yapılırken, yani borç para verilirken şart koşulan, hı hı, ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Yani burada bu faiz tanımında üç esas var. Bir, akit esnasındaki akit esnası dediği şey borç verme. Hı hı. Borç verirken şart koşulacak. Bir. İki, karşılığı olmayacak. İşte iki, fazlalık olacak. Üç, karşılığı olmayacak. Hı hı. Yani mesela gidiyor bankaya adam. Para yatırıyor. Bankayla anlaşıyor. Ne kadar para yatırdıysa diyor ki sana yıllık %20 faiz vereceğim diyor. Şimdi 10 bin lira yatırdı. Bunun anlamı bir sene sonra 12 bin lira olarak alacak onu. Hı hı. Yani ne oldu şimdi? 10 bin lira yatırdı, 12 bin lira alıyor. Yani 2 bin lira fazla. Alıyor. Bu bir fazlalık. Peki bu fazlalığın bir karşılığı var mı? Yok. İşte bu faizdir. Hı. Yani borç verirken şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır faiz. Bu böyle tanımlanır bu kitaplarımızda. Şimdi bu faturalardaki gecikmeler veya işte vergideki gecikmeler veya trafik cezalarındaki gecikmeler. Bunlara baktığımız zaman ne yapıyor? Sen elektrik faturan var, doğalgaz faturan var. Diyor ki şu tarihte ödemen lazım. Ödemediğin takdirde diyor üzerine şu kadar fark konur. Şimdi burada o şu kadar fark. Ben elektrik kullandım, doğalgazı yaktım, trafik suçunu işledim. Bunun için devlete bir para verdim mi? Veya devletten bir para aldım mı?
Almadım. Hayır.
Ha, peki o zaman o fazlalığı niye alıyor devlet? Herkes vaktinde ödesin diye alıyor.
Yaptırım olsun diye.
Yaptırım olsun diye alıyor. Ve bir de ya diyelim ki hiç yaptırım koymadı. Ne zaman ödersen öde aynı şeyi ödeyeceksin. Kimse vaktinde ödemez şeyi, faturayı.
Vaktinde kimse ödemez. Yani.
Kimse hiç ödemez. Öyle kalır. Yani bunda bir cezai bir müeyyide koymada bir maslahat da var. Farklı düşünen olabilir, saygı gösteririm ama benim kanaatim bunlar faize girmez.
Girmez. Eyvallah.
Bunlar cezadır.
Eyvallah.
Cezadır. Vaktinde ödediğin zaman hiç problem yok zaten.
Evet.
Ki bazı insanlar bunu meslek edinmiş veya adet edinmiş, hiç vaktinde ödemiyor. Ama öbür taraftan duyarlı vatandaş var. O da tam vaktinde tıkır tıkır ödüyor.
Eyvallah.
Burada ödeyenin ödemeyen üzerinde hakkı vardır yani. O hak da işte o fazlalıktır.
Eyvallah. Ki günümüzde birçok imkan var artık. Otomatik ödeme diye bir şey var. Bankalar yok.
Yani bazen insan diyelim ki unutmuştur, kaçırmıştır. Olabilir bu. Mesela trafik diyelim cezası vardır.
Görmemiştir.
Veya ne bileyim devlete vereceği vergiler vardır. Unutmuştur filan. Bunlar olabilir ama bile bile de bunlar geçirilmemesi lazım.
Eyvallah.
Ama bu bile bile mi geçirdi, unutarak mı geçirdi bilmediği için de o ceza herkese eşit olarak, yani o sistemde neyse o ödettiriliyor tabii.
Eyvallah. Peki hocam. Vefat edenlerle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Diyor ki vefat eden kimsenin adına ne gibi bir hayır yapılabilir?
Her türlü hayır yapılabilir.
Evet.
Yani şimdi bundan önceki programda, geçen haftaki programda bir şey söylemiştik. Niyete muhtaç olan ibadetlerde o ibadetlerin sevabı başkasıyla bağışlanır mı, bağışlanmaz
mı? Evet, kabir ziyaretinde konuşmuştuk.
Onu konuşmuştuk. Şimdi bu konuda efendim niyete muhtaç olanlarda işte bağışlama olmaz, diğerlerinde olur diyenler var. Ve her türlü sevap getirici amelin sevabını bir başkasına bağışlayabilir diyenler de var. Hanefiler bu görüştedir genelde. Hı hı. Yani bir kimse ölen bir yakını için veya bir başkası için sadaka verebilir. Kestiği kurbanın sevabını bağışlayabilir. Yaptığı tavafın sevabını bağışlayabilir. Yaptığı umrenin sevabını bağışlayabilir. Kur'an-ı Kerim okuyarak sevabını bağışlayabilir. Onun için dua edebilir. Hı hı. Yani hadiste yani o amel defteri kapanmayacak üç gruptan birisi anasının babasının peşinde dua eden salih evlat.
Eyvallah.
Dua da edebilir. Peki oruç tuttuğu zaman o orucun sevabını bağışlayabilir mi? Ramazan orucu zaten görevidir ama nafile oruçları olabilir belki. Hı hı. Şimdi yani hayır olan, ibadet türünden olan her şeyin sevabını ölen kişilere bağışlayabilir. İnşallah Cenab-ı Hak onları haberdar eder. Yalnız burada ulema şöyle bir şey yapıyor, bir kayıt koyuyor. Ya hayrı bak yap, o ibadeti hayrı işlerken veya bittikten sonra ona niyet edilmelidir. Hı hı. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim okuyacak, Yasin okuyacak, hatim edecek. Okumaya başlarken ben bu okuyacağım Kur'an-ı Kerim'in sevabını anamın babamın ruhuna hediye olarak okuyorum diye niyet edecek.
Evet, niyete muhtaç olan ibadet çünkü bunlar.
Veya okuduktan sonra da bittikten sonra duasında onlara bağışlayacak. Evet. Ve böyle yaptığı zaman hem bu ibadeti doğrudan bu hayrı işleyen sevap alıyor, hem de bağışladığı kişi sevap alıyor.
Eyvallah hocam. Az önce oruçtan bahsettiniz. Onunla da alakalı bir sorumuz var. Diyor ki, vefat eden kişinin eğer oruç borcu varsa geride kalanlar bunu nasıl ödeyebilir?
Şimdi Hanefi mezhebine göre bedeni ibadetlerde niyabet caiz değil.
Yani hocam?
Yani vücutla yaptığımız ibadetlerde birisi bir başkasının yerini o ibadeti yapamaz. Namaz, oruç bunun en başta gelen örnekleri. Yani ben hiç kimsenin yerine namaz kılamam. Veya hiç kimsenin yerine oruç tutamam.
Evet. Birileri de bizim yerimizi kılamaz, tutamaz.
Şimdi üç türlü ibadetimiz var ya bizim. Hı hı. Bir bedeni ibadetler var. Bir mali ibadetler var. Bir de ortak ibadetler var.
Hem mali hem bedeni.
Hem mali hem bedeni. Mali ibadetler zekat, sadaka. Onu bir kimse başkasının yerine yapabilir. Kayıtsız şartsız yapabilir. Hı hı. Bedeni ibadetler yani oruç gibi, namaz gibi bunu hiç kimse bir başkasının yerine yapamaz. Ha, bir de ikisini hem mali hem bedeni olan da hac ibadetidir. Hı hı. Bazı şartlarla, bazı mazeret durumlarında bir kimse başkasının yerine hac edebilir. Onda kayıtlar var. Hı hı. Şimdi oruç bedeni bir ibadet. Ölen kişinin oruç borcu varsa bunun yapması gereken şey şu. Bir, vasiyet edecek. Hı. Eğer kendi hayatındayken ödememişse, yani kaza etmemişse, fidye vermemişse vasiyet edecek. Diyecek ki benim şu kadar oruç borcum var. Benim o orucumun fidyesini verin diyecek. Hmm. Bu ister kaza olsun, ister kefaret olsun. İster yemin bozmaktan dolayı olsun. Hı-hı. Aynı. Ha, bu vasiyet ettiyse, bu bıraktığı malın üçte biri o vasiyeti karşılıyorsa mirasçılar o vasiyeti yerine getirmek mecburiyetindedir.
Evet.
Eğer o vasiyet, o oruca kafi gelmiyorsa mirasçıları muhayyerdir. İsterse üçte birden sonrasını kendi paylarından öderler, isterlerse ödemezler.
Evet.
Vasiyet etmedi, adam vefat etti. Ve ben biliyorum, babamın oruç borcu var.
Evet.
Anamın oruç borcu var. Ona niyetle fidye verebilirim. Hı hı. Yani hani orucu tutamayan, hastalıktan, yaşlılıktan dolayı tutamayanlar ve kazada edemiyorlarsa her bir gün için bir fidye, bir fitre miktarı para verirler ya. Hı hı. O parayı verebilirim ben bu ölenin evladı olarak. Ve inşallah benim bu vermemle onun oruç borcu da ödenmiş olur.
İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Sağ ol, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza sorduk. Hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturmuş olduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.